Merhaba değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Gazali Mektebi ile bir kez daha huzurlarınızdayız. Bendeniz Muhammed Safa Ulusoy, program sunucunuz. Suffe Meclisi İslami İlimler Merkezi Müdürü Sayın Mehmet Büyükmutu Hocam'la her zamanki gibi birlikteyiz. Mehmet Büyükmutu Hocam'ın riyasetinde inşallah Gazali Mektebi'nde Gazali'nin, İmam Gazali'nin etrafında gezmeye, onun bereketli topraklarından faydalanmaya, istifade etmeye gayret edeceğiz. İlim bahsini konuşuyoruz. Berdevam olacağız. Nereden? İlmi talep eden kişinin sorumlulukları ve yükümlülükleri üzerine konuşuyorduk en son programda. Buradan da devam edeceğiz. Özellikle İmam Gazali'nin tacir ve alimi birbirine benzetip 5 madde sıralaması ilginçti. Programın sonunda orada kalmıştık. Alim ya da ilimle iştigal edecek kimse şu 5 şeyi mündemiştir, kendisinde barındırır şeklinde bir ifadeydi. Daha sonrasında biz tabii biraz daha güncele gelmiştik geçen hafta. Güncel konuları da işin içerisine katmıştık. Oradan kaldığımız yerden devam edelim isterim sevgili hocam. İlim taliplisinin, bir talebenin yükümlülükleri, sorumlulukları nelerdir? Nasıl daha iyi olur süreç onun için? İlim talebesinin yükümlülüklerini sizden dinlemeye devam edelim. Dilerseniz buyursunlar efendim. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Safa kardeşim. Allah Teala programımızı hayırlara vesile eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî alleme bil kalem ve sallallahu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ve ba'd. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Sübhaneke la fehme lena illa ma fehemtena inneke entel cevvadül kerim. Önceki programlarda bu üçüncüsü inşallah olacak. Şunu konuşuyorduk. İlim tahsil eden kimsenin, yani talebemizin sorumlulukları, niçin ilim tahsil ettiğine dair bir maksadının olması ve bunu rıza-enillah yapabilmesi için bir takım unsurları, bir takım vesileleri, bir takım hususiyetleri temin ve tesis etmesi için riayet etmesi gerekenler konusunu konuşuyorduk. İlk önce kalbini, aklını, fikrini, zihnini, hasını, kelam, nefsini, bazı ahlakı zemime dediğimiz şeylerden arındırması ve nihayetinde ahlakı hamide dediğimiz, ahlakı mahmude dediğimiz denilen, yani büyüklerin ortaya koyduğu kitap ve sünnet çerçevesinde alimlerin ve ariflerin portresini, çerçevesini çizdiği hususları temin etmesi gerekiyor demiştik. İkincisi itibariyle sorumluluğumuz, ilim tahsil eden kimseler olarak dünyayla meşguliyetimizi kesmek, dünyaya dair şeylerle, ehille olsun, aileyle olsun, arkadaşla, akranla, ahbapla, dostla, eşle vesaireyle veya dünyevi maddi olan şeylerle meşguliyetimizi tamamıyla asgariye indirip bunlarla aramıza bir mesafe koymak. Yani meşguliyeti aza indirmek yetmez. Kişinin zihninde de bunlara hakeza bir mesafe koyması gerekiyor ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Niçin bir kimse araya mesafe koymadan, dünyalıklardan ve dünyevi gailelerden kendisini uzaklaştırmadıkça ilim tahsilinde terakki ve merhale kat etmesi mümkün değildir diyor Gazali. Çünkü bu Allah Teala'nın koyduğu bir kanundur. Kur'an-ı Kerim'de de nitekim مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ ف۪ي جَوْف۪ي. Allah Teala hiçbir kimsede iki kalp yaratmamıştır. Dolayısıyla bir kalbi ilim tahsili olsun, diğeri dünyevi meşgaleler olsun denilebilecek, her ikisini de taşıyabilecek bir kabı yok. Bu sebeple tek bir kalbi var ve bunu da rıza-enillah ilim tahsiline teksif etmesi, bununla mündemiş olması gerekir demişti. Şimdi İmam Gazali rahmetullahi aleyh sorumluluk itibariyle ilim tahsil eden kimsenin şuna riayet etmesi gerekiyor. Talebe hiçbir surette ilme karşı kendinde bir enaniyet görmeyecek. Kendisinde ilim tahsil ettikçe oluşan bir kibire gark olmayacak. Hocasına karşı da ne bilmişlik yapacak ne de ukalalık yapacak. Bu sebeple ilim tahsil eden bir kimse ilimle tekebbüre doğru gidiyorsa, ilmin kendinden mütevellit olduğunu, kendisinin maharetinden artık oldum diye düşünme gibi hususlardan kaynaklandığını düşünüyorsa ve nihayetinde de hocasına karşı bir, affedersiniz, ukalalığı, bir bilmişliği, bir üstten bakan tavrı ve hatta hocasıyla kendisini müsavi gören bir yaklaşımı, bir bakış açısı oluşmaya başladıysa bu kimse felakete doğru gidiyor. İlimden maksadın elde edilmesi artık mümkün olmanın ötesinde bir muhale doğru dönüşüyor demektir. Bilakis ne yapması gerekiyor bu kardeşimizin, ilim tahsil eden bir kimsenin? Külliyen kendisini ilim tahsil ettiği hocasına teslim edecek ki hocasının verdiklerinden, hocasından alabileceği her şeyi tam manasıyla böyle süngerin suya atıldıktan sonra oradaki suyu o süngerin tamamıyla külliyen emmesi gibi hocadan tamamıyla bu kardeşimiz ilim tahsil eden kimse, ilim talebesi alabileceği ne varsa istidatına neyi sığdırabiliyorsa istidatı ölçüsünce alması gerekiyor. Bunu yaparken diyor Gazali doktor hasta misalini veriyor. Hasta olan bir kimse muayene olmak için veya tedavisine vesile olsun diye doktora gittiği zaman doktora karşı doktorluk yapmaz. Doktora kendisini teslim eder. Eğer mahir, uzman, alanında bilir kişi, etkili ve yetkili ise ki zaten herkes hemen hemen gittiği doktorun kim olduğunu bilir. Ve kim olduğunu bildiği için en azından vereceği tedaviye veya uygulayacağı tedavi yöntemine teslim olur. Talebe de böyle olmalıdır. Kendisindeki ilmi marazların izalesi, cehaletin izalesi, soru işaretlerinin ve müşkillerinin cevaplanması, hallu asan olması için talebe hocaya teslim olur. Eğer hocasına karşı hocalık yapıyorsa, ilim tahsil edeceği kimseye karşı bilmişlik taslıyorsa veya onu hakir ve tahkir ediyorsa ondan alabileceği hiçbir şey yoktur diyor İmam Gazali. Şunu naklediyor. Hocaya gösterilecek ihtiramın meşruiyetini ifade etmek ve hocaya azami surette ihtiram göstermek, sayıda kusur etmemek için. Burada şunu da söylemek lazım. Bu konuştuğumuz şeylerin bizim asrımıza maalesef hitap etmediğini biliyorum. Gazali rahmetullahi aleyh bunu yazarken belki de karşısına bir Nizamiye medresesindeki eğitim sistemini, belki Nizamül Mülk'le çok fazla oturup kalktığı için ilim tahsil edenlerde kalbinde bir tahkir ve tezif oluşan kimseleri, belki de kendi nefsini, belki talebelerden gördüğü bir noksanı karşısına muhatap olarak alıp ey nefsim, ey insanlar tahkir ve tezif eden devlet erkanı veya ey ilim tahsil ettiği için mütekebbir olan kimseler veya hocasından azami surette istifade etmek istemesine rağmen içinde bulunduğu bir takım ahlakı zemime ve ahlaki noksanlıklardan dolayı bir arpa boyu mesafe yol kat edemeyen kimseler. Bu sözüm sizedir diyerek belki yaşadığı asrın bir yabancısı olarak Gazali merhum bunları onlara söylüyordur. Ama şunu ifade etmekte fayda var. Burada çizilen bir hoca, bir muallim, bir müderris, bir üstad portresi yani teslim olunacak. Sorularla çok fazla yorulmayacak veya verdiği cevaplara teslimiyet gösterilecek. Hocaya azami surette ihtiram gösterilip bunda kusur edilmeyecek ifadelerinin günümüzde mâkes bulmadığını maalesef biliyorum. Çünkü bu ifadeler ve bu yaklaşım tarzı bu yaşadığımız asra birkaç beden maalesef büyük. Selam verdiği zaman nimet telakki ettiğimiz bir zamanda yaşıyoruz. Ya selam verdi, çok nazik diyoruz. Oysa sorumluluğu olarak görmüyoruz. Evet, selam vermek büyük bir meziyettir. Cenab-ı Peygamber selamı bir aracı olarak görür. Kırgınlıkların ve küskürlüklerin izale edildiği, izalesine vesile olduğu bilinmeyen ve dönüştürücü kuvveti olan bir unsur ve etken olarak görür. Ama şu zamanda biz saygıyı tamamıyla selama indirgemiş veya konuşurken bütün vücuduyla dönmüş hocasına karşı konuşurken sen değil belki siz diye konuşan kimselerin varlığına hasret kaldığımız bir çağda yaşıyoruz. Böyle bir durumumuz da maalesef var. Hülasa bu dediklerimiz belki asrımıza hitap etmiyor ama biz her zaman medeniyetimiz itibariyle el-medinetül fadıla, faziletler medeniyetini kurmak, onun kurulmasına öncülük etmek, kurulduğu asrı ve zamanı bil fiil göremesek de oraya o binanın tekevvün etmesi için tuğlalar taşımakla mükellefiz. Bu sebeple dediklerimiz belki herkeste mâkes bulmayabilir, nefsimizi okşamayabilir, bizde de belki hafizanallah tesir etmeyebilir ama biz sadece aracıyız, mikrofonuz. Bizden duyanlar belki bunu hayatına taşıyacaklardır. Nitekim Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam veda hutbesinde şunu söylüyor. Burada bulunanlar, burada olmayan kimselere burada işittiklerini nakletsinler. Ola ki burada olmayan kimseler burada duyanlardan istidadı fazla olduğu için daha fazla amel edecek. Bu kendisi için, ümmet için daha fazla maslahata müncer ve mebni olacaktır diyor. Bu sebeple bunları nakletmekle mükellefiz. Şabi diyor ki hocaya ihtiramın gerekliliğiyle alakalı olarak bir gün Zeyd bin Sabit'in bir cenaze namazında olduğunu gördüm. Kendisine binmesi için bineğini, katırını yaklaştırdım. Beni gören İbni Abbas katırı elimden alıp yularını tutarak Zeyd bin Sabit'in binmesi için ona götürdü. Zeyd bin Sabit de hicap ederek mahcup olarak dedi ki ne yapıyorsun ey Allah Resulü'nün amca oğlusu? Bırak ben kendim hallederim. Kendim binerim. Sen zahmet etme. Ben bineceğim. Sen de benim katırımın yularını tutacaksın. Hicap ederim diyor. İbn Abbas diyor ki biz umirna en nef'al bil ulema'i vel kubara. Biz bugün ekabir olarak kullanılan maalesef hakiki manada ekabir değildir. Sosyoekonomik statüsü yüksek olanlara biz ekabir diyoruz ama ekabir demek insanların itibar ettiği, İslam'ın izzetini kendisinde yakışarak taşıyan kimse demektir. Hani kibirden geliyor ama bu bildiğimiz manada menfi bir haslet olan kibir değildir. Diyor ki İbn Abbas da biz alimlere, ariflere, ilimle mücehhez olan, ekabir olan kimselere, muazzez kimselere bu şekilde davranmak ve hürmet etmekle emrolunduk. O yüzden bu tuttuğum yuları bırakamam diyor. Buna mukabil Zeyd bin Sabit İbn Abbas'ın elini öpüyor. İbn Abbas da diyor ki ne yapıyorsun diyor. Zeyd bin Sabit de mukabele ederek diyor ki hakeza umirna en nef'al bi ehli beyti nebiyyina sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ehli beytine bu şekilde ihtiram etmekle emrolunduk. Bakınız bu çok ince, çok hassas, çok rakik ve dakik bir bakış açısı. Hazreti Abbas'a bir gün soruyorlar. Sen mi büyüksün, Muhammed mi büyük diyor. Hazreti Abbas diyor ki ben Muhammed'den önce doğmuşum ama o benden büyüktür diyor.
Evet.
Şimdi yaş itibariyle bakıldığı zaman zaten sorulan soru bunu ifade ediyor. Fakat burada bir hakikati söylemek bile İslam'ın çizmiş olduğu portreye, İslam'la mündemiş olan ahlakı hamideye bunları dile getirmeye bile mani oluyor. Oysa hakikatte ben önce doğmuşum, yaş itibariyle amcasıyım, büyüğüm diyebilir belki. Fakat ben önce doğmuşum, vulidtu minhu, ondan daha önce doğmuşum fakat o benden, huve ekberu minni diyor, o benden büyüktür. Bu sebeple hani bizim medeniyetimizde hep bu örgüler vardır. İslam'ı içselleştirmek diyoruz ya, özümsemek, hatta bütün iliklerimize bizim Konya yöresinde çok su övmek diye bir şey vardır. Bir su bir kıyafetin üzerine veya bir halıya damladığı zaman öydü derler. Onun içine tamamıyla işledi
nüfuz
demek.
Etti.
Nüfuz etti manasında. İslam ilk nazil olduğu günden bu vakte kadar bazı kimselere öyle bir övmüş ki, ya öyle bir nüfuz etmiş ki Hazreti Ömer artık Muvafakat-ı Ömer'le anılır hale gelmiş. Ya yani Muvafakat-ı Ömer ne demektir? Bir konuyla alakalı İslam'ı öylesine bakış açısı itibariyle o gözü öyle takarak öyle bir görmeye başlamış ki bu noktada artık Allah Teala'nın Allahu alem bir emir indirmesi gerekir. Şarapla alakalı olarak benim bildiğim İslam yasaklaması gerekir. Çünkü şarapla İslam örtüşmüyor. Veya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beytinin hicabıyla alakalı örtünmesiyle ve diğer kadınlardan farklı olduğuyla alakalı muhatap olurken diğerlerinden farklı bir giyim tarzının olması, tesettürün olması gerektiğiyle alakalı bir ayet olması gerekir diyor. Arkasından bu ayetler geliyor. Kimisi Muvafakat-ı Ömer 20'ye kadar çıkarıyor. Buhari'de, Buhari-i Şerif'te 4 tanesi hakeza zikrediliyor. Şunu söylemek istiyorum. Şabi'nin Zeyd bin Sabit ve İbn Abbas özelinde naklettiği şey bugün bizim hoca talebe itibariyle her birimizde olması gerekendir. Bu bir ahlaktır. Bu bir sadece ilmi kazanım ve terakkiden ibaret değildir. Burada hadis-i şerif olarak nakledilmiş ama bu esasında hadis-i şerif değil. Yani kaynaklarda hadis-i şerif olmadığı ifade ediliyor. Diyor ki bu kelam-ı kibarda bir mümine ahlakı hamide olarak yanaşmaya çalışacağı veya kendisinden menfaat elde etmeye çalışacağı gibi bir haslet sadece ve sadece bir alim, bir hoca olduğu zaman münasiptir. Hasılı kelam şunu söylüyor. Bir kimse herhangi bir kimseye çok affedersin yalakalık yapamaz. Yanaşmaya çalışamaz. Ondan menfaat elde etmeye çalışamaz. Bu bir Müslüman ahlakına yakışmaz. Ama bu türlü hasletler bir alim söz konusu, bir hoca söz konusu olduğu zaman ondan daha fazla istifade edebilmek için bu ahlakı zemimi olanlar, ilim tahsil eden bir kimse söz konusu olduğunda, hocaya karşı gösterildiğinde ahlakı hamideye dönüşür. Çünkü hocanın, çünkü ilim veren, ilme sahip olan, ilmi o zaman itibariyle taşıyan bir hocanın bu kimseden kendisine yaklaşıp yanaştığında elde edebileceği bir menfaat yoktur. Yani hiçbir hoca hiçbir talebesini kendi itibarını ve kendi ihtirasını, dünyevi terakkisini ve algısını tatmin etmek ve bununla bir şey elde edip gelir sağlamak gözüyle hoca talebesini görmez. Bu yüzden diyor, bu türlü bir haslet ilim tahsil eden kimse de mümkündür. Bu konuya devamla İmam Gazali rahmetullahi aleyh şunu söylüyor. Dedi ki, ilim tahsil eden bir kimsenin mütekebbir olmaması, kibire kapılmaması, artık ben de biliyorum, ben de oldum, ben de okuduğumu anlayabiliyorum ve hatta hocamdan bazı şeyleri daha güzel ifade edebiliyorum, daha iyi yazıyorum, kalem ve kelamım biiznillah daha da iyi hale geldi, artık hocam bana yetmiyor gibi bir algıya kapılmaması gerekiyor. Bu türlü bir kibrin, bu türlü bir ahlakı zemimenin nasıl olabileceğini veya bunu nasıl anlayıp nasıl fark edebileceğimize dair Gazali şunu söylüyor. Eğer ilim talep eden bir kimse maksadı ilim talebi olmasına rağmen artık daha meşhurlardan, daha muteberlerden, daha bilinen kimselerden, günümüz itibariyle daha titre olan, akademik unvanı olan, belki malı mülkü olan, belki ders verdiği ortamı daha şatafatlı olan, daha kaldığı yurdu daha lüks olan, kaldığı vakfı, barındığı derneği, ders aldığı araştırma merkezi standartların daha da üstünde olan, belki daha fazla burs veren, belki daha fazla imkanları olan yerler aramaya başladığında artık bu kimsenin maksadından ilim çıkıyor. Bu kimse ilmin kibrine kapılıyor, hocasını beğenmiyor demektir. Ve nihayetinde bu bir kimse için en büyük hamakatlerden bir tanesidir diyor. Bunu da şöyle misallendiriyor. İlim nihayetinde dünyevi ve uhrevi olarak bir kimsenin saadetini temin eden unsurdur. Bir parantez açacak olursak, ilim tahsil edenlerde çok fazla bir şatafat görmemiz pek mümkün değil. Hakiki manada ilim tahsil edenlerde. Allah rahmet eylesin, Hüsnü Geçer hocam vardı. Kendisinden ders almak nasip oldu. Mehmet Savaş hocam hakeza. Halil Güneş hocam. Uzun bir süre kendisinden ders aldığım ve benim için bir iftihar vesilesi olan İhsan hocam, İhsan Şen Ocak hocam. Bu kimselerden gördüklerimiz bir şatafatın olmadığı, bir tevazuunun olduğu, gecelerini gündüzüne katmak suretiyle İslam için hizmetler tesis edebilmek olduğudur. Ve nihayetinde bir kimse diyor İmam Gazali, ilim tahsil ettiğinde dünyevi ve uhrevi saadete ulaşmak, kurtuluşa ermek için bunları yapacaktır. O yüzden madem ki ilim insanı kurtuluşa götüren bir aracıdır ve vesiledir, o halde ilim tahsil ettiği kişi, yani hoca, aklı selim, kalbi selim, tezevvuk sahibi, feraset ve basiret sahibi, istikamet üzere bir hoca, yeterliliği ve yetkinliği olan bir kimse olduktan sonra itibarının, titrinin, unvanının, şöhretinin hiçbir önemi yoktur. Bu şuna benzer. Madem ki bir kimse kurtulmak istiyor, bir yangın olduğunu düşününüz veya bir yırtıcı hayvanın, bir aslanın parçalamak üzere bir kimseyi kovaladığını düşününüz. Bu kimse aslandan kurtulmak için kurtaran kimsenin unvanına bakmaz. Sen beni profesör müsün ki kurtaracaksın? Sen beni doçent misin ki kurtaracaksın? Veya bu aslandan sen beni kim oluyorsun ki, daha talebesin, itibarın veya şöhretin yok ki kurtarasın gözüyle bakmaz. Kendisine uzatılan el her kimden olursa olsun aslandan kurtulmak, yırtıcı aslandan korunmak ve hayatını idame ettirmek için kendisine uzatılan ilk elin kim olduğuna bakmaksızın kurtulmaya çalışır. İlim tahsil eden bir kimse de kimden ilim tahsil ettiğini, İşte aklı selim, zevki selim, tezevvuk sahibi, istikamet üzere olan bir hoca olduktan sonra itibarının, şöhretinin, piyasadaki karşılığının, ne kadar beğenisinin olduğunun, ne kadar takipçisinin olduğunun, kanallarının sosyal veya reel mecradaki takipçilerinin, etrafındaki kalabalığın kim olduğuna bakmaksızın ilim tahsil edebileceği hocanın peşinden gider. Eğer kriterleri ilim tahsili ise diğer unvanlar ve şöhretler bir kenardadır. Ama bu kimsenin maksadı ilim tahsili değil de hocasının itibarından itibar devşirmek, hocasının ismiyle bir yerlere gelmek ve ulaşmak, bir makam ve meslek sahibi olmak, hocasını kullanmak ve basamak olarak görmek suretiyle bu kimse bazı şeyler elde etmek istiyorsa zaten bu kimsenin maksadı aslisi ne Allah rızasıdır ne de ilim tahsilidir. Bu bir kimse için büyük bir hamakattir. Şayet bir kişi yırtıcı aslandan korunmak ve kurtulmak için uzatan elin kim olduğuna bakmaksızın doğrudan doğruya kurtuluşu arayıp kendini aslandan kurtarmaya çalışıyorsa, diyor Gazali, cehennem ateşi ve cehennemin yakıcılığı bir aslanın yırtıcılığından daha büyüktür, daha korkunçtur, daha fecidir. Kurtulması mümkün ve muhtemel olmayan bir fecaat boyuttadır. O halde ilim tahsil ettiği kişinin itibar ve unvanına bakmaksızın cehennem ateşinden, aslandan kurtulduğundan daha fazla kurtulma gayret ve maksadıyla ilim tahsil ettiği hocasının ipine sarılması, peşinden gitmesi, ondan azami surette istifade etmesi gerekir, diyor. Bundan dolayı toparlayacak olursak, ilim tahsilinde bulunan bir kardeşimizin, yani ilim tahsil yapan bizlerin kibirden hocasını beğenmemek gibi, hocasını sigaya çekmek gibi, hocasını küçümsemek, tahkir ve tezif etmek gibi bir hususiyeti ilim tahsiliyle örtüşmeyen, ikisi bir arada bulunması mümkün ve muhtemel olmayan bir durumdur. Bundan dolayı bunlar kaçınması istifadesinin azami surette artmasına bağlıdır. İstifade edebilmesi için de bu hasletlere riayet etmesi bu kimse için elzemdir. Burada Gazali tedrici olarak, hani hocaya teslim oluyor ama ilim tahsilinde bulunurken, hocasından bir şeyler öğrenirken daha aceleci davranıyor. Aceleci davranan bir talebe vakti gelmeden bir şeyleri elde etmeye çalışıyor demektir. Tedavi nasıl ki bir süreci ihtiva ve ihata ediyorsa, ilim tahsili de bir süreci ihata eder. Sonda söylenecek herhangi bir şey şayet başta söylenecek olursa bu kimse, yani ilim talebesi olan kimsenin ayağının kaymasına sebep olur. Hepimizin bildiği şekliyle kemoterapi tedavisi olacak olan bir kanser hastası önce vitaminlerle vücut sağlığının tahkim edilmesi, o kemoterapi gibi ağır tedaviye hazır hale gelmesi, vücudunun, kemik yapısının, işte vitaminlerinin, proteinlerinin, yani vücudunun o direnci gösterecek surette bağışıklığı havi ve haiz olması gerekir. Bu sebeple nasılsa sen nihayetinde kemoterapi göreceksin. Bu hücrelerden, kanserli ve zarar görmüş hücrelerden kurtulmak için sana sonda vereceğimiz tedaviyi başta veriyoruz dediğinde bu hastayı oldurmak yerine öldürmeye teşebbüs etmek olur. İlim tahsil eden bir kimseye farz muhal tefsir okuyacaksa sen zaten nihayetinde Kadı Beydavi okuyacaksın. Ebu Suud Efendi'nin İrşad-ı Akli Selimi'ni okuyacaksın. Nesefi'den okuyacaksın. Alusi'yi göreceksin. O halde sen Nasr-ı Yansur'u okumadan veya Bidayet suretinde bazı tefsirler okumadan hadi bakalım bunlarla başla demek, bu talebe kardeşimize demir leblebi vererek çiğnemesini ve bundan vitamin almasını, elde etmesini beklemek gibi olur. Bundan dolayı Kavaid-i Külliye'de bir madde vardır. Men taaccele fi şeyin kable evvanihi ukube bi hirmanihi diye ifade edilir. Herhangi bir kimse vakti gelmeden bir şeyi elde etmeye çalışacak olursa elde etmeye çalıştığı şeyden mahrumiyetle tecziye edilir. Elde etmeye çalıştığı şeyden mahrumiyetle cezalandırılır denilir. Şayet bir ilim talebesi elde etmeye çalıştığı ilmin sonunda elde edilmesi gereken herhangi bir, yani 3 sene 5 sene sonra elde edebileceği ve öğreneceği bir meseleyi başında görmeye çalışırsa, akideyle alakalı bir meseleyi, bir metaforu, bir imgeyi veya simgeyi bana hocam bunun aslını, aslarını, hakikatini anlat diyerek öğrenmeye çalışması, bu çocuğun, bu kimsenin, bizlerin, ilim talebesi olan kişinin zihninin tamamıyla bulaşması demektir. Yani soru işaretlerini çözmek yerine bu çocuğu soru işaretleri yumağı haline getirmek demektir. Bundan dolayı Gazali rahmetullahi aleyh vaktinden önce elde edilmeye çalışılmasını mahzurlu bulduğu için talebenin hocaya teslimiyetini elzem görüyor. Vakti gelmeden herhangi bir şey elde etmeye çalışmayı da boşa serdedilen, sarf edilen bir gayret olarak telakki ediyor. Alacağı varsa herhangi bir ilmin ondan da mahrumiyetiyle tezzi edilebileceğini hakeza ifade ediyor. Bundan dolayı sabırlı olmak, vakti gelmediği sürece herhangi bir şey elde etmeye çalışmamak, ilim tahsil eden ilim talebesinin temel yöntemidir. Yani sabretmeden, sonrakileri bir merak ile beklemeden bir kimsenin elde etmesi zaten pek fazla mümkün değildir. İlim tahsilinin belki cazibesi budur.
Atalarımız da vakitsiz öten horozun başını keserler demişler hocam. Biraz daha böyle muzip bir şekilde. Ama işte sabırla koruk helva olur da demişler.
Evet.
Sabır konusu zannederim ilimde en çok gündeme alınacak kavramlardan bir tanesi. Kolay değil. Kitaplarla, satırlarla, kalemlerle, mürekkeple geçen bir ömür, buna katlanmak, zaman zaman arkadaşların işte daha ufak yaşlarda arkadaşların oynarken senin işte satırlar arasında bir şeyler arıyor olman zul gelebilir.
Evet.
Şimdi havalar 39 derece, 40 derece. Artık işte meteoroloji uzmanları 45'i göreceğiz diyorlar bu yaz. 45 derecenin altında varsa bir pervane, bir klima, dışarıda güzel bir akış var. İnsanlar işte piknik yapıyorlar, eğlence düzenleniyor. Ya da işte bir sahil kenarında kahvesini yudumlarken kitap okuyor. Yani burada tırnak açalım, tekrar bir parantez açalım. Kitap okumak da entelektüel bir eylemdir. Fakat ilim çok daha ağır bir, ciddi bir iştir. Dolayısıyla ilimle iştigal eden insanları ben çok duydum. Akademisyenlerden özellikle. Emekli olup gece gündüz kitap okumak istiyorum. Hayali var mesela.
Evet.
Yani alimin hayali bile yine kitaplarla oluyor hocam. Yani adam ben emekli olayım da diyor. Gece gündüz kitap okuyayım, yazı yazayım falan. Yani hayal bile üst düzey bir şey. Aslında onun için bir dinlenme. Kitap okuma melekesi artık ona bir içine işlemiş, zerk olmuş bir şey galiba. Öyle bir hayali var. Ne diyelim? Hani bir hadisi şerif miydi hocam? 5 kişi olun, 6.'sı olmayın.
Evet.
İlimle ilgili
okuyan
diyormuş.
Olun,
değil mi?
Okutan olun, evet.
Ya o çok güzel bir hadis-i şerif mesela. Ya biz o 5 kişiden olalım da, yani duamız bu olsun. Herkes tabii ki de alim olma cesareti, alim olmak yoluna girmek cesareti gösteremeyebilir. Ya da artık benim için zaman geçti de diyebilir. Fakat mühim değil. Bunun da bir yolu, yöntemi var. Bir alim yetiştirmeye kendini vakfetmek mesela çok güzel bir paye. İşte alimlere ihtimam göstermek, onların gönlünü hoş etmek başka güzel bir paye. Biz bu işin, ilim adamlarının, övülmüş o zümrenin bir şekilde içerisinde bulunabiliriz. İlmimizle değil, onlara gösterdiğimiz hürmetle ve katkıyla, onların ilimlerine sunacağımız bir katkıyla diyebilirim hocam. Son sözlerinizi alalım, yavaş yavaş kapatalım, veda edelim.
Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam, beşincisi olma helak olursun dediği bir zaman dilimindeyiz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde artırılması için bizleri teşvik ettiği şeylerin başında belki de tek şey ilimdir. Rabbi zidni ilmen,
evet,
diye Hazreti Musa'nın kelamından bizlere bu duayı bildiriyor, öğretiyor. Ki zaten biz duaları Allah Teala'nın ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın, peygamberler aleyhimussalavatü vesselam aleyhim ecmain, bunlardan öğreniyoruz. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhakni bis salihin. Affen, Hazreti Musa diyorum. Bu dua ile biz anlıyoruz ki artırılması istenilen ve fazla olduğu zaman daha fazlası istenebilecek olan yegane şeyin ilim olduğunu görüyoruz. Bir de az önce bahsettiğiniz, emekliliğinden sonra bile bir insan o önceki alışkanlıklarını devam ettirmek ister. Yahya bin Ma'in'e ahir ömründe diyorlar ki ne istersin diyorlar veya ne isterdin diyorlar. Biliyorsunuz Yahya bin Ma'in büyük muhaddislerden. Ve hadis alimi olmakla beraber hadis alimlerinin şöyle bir iftihar ettiği bir isnat yöntemi vardır. Ali isnat diye bir kavram vardır hadiste. Ali isnat demek bir hadisi en sağlam, en güvenilir, en sahih, muteber kaynaklarla, yani ravilerle en kısa yoldan Hazreti Peygamber'e ulaştırmak. Buna biz asahul esanit veya altın silsile gibi kavramlar da kullanıyor muhaddisler. Diyorlar ki ne isterdin diyorlar. Beytun hali ve isnadun ali. diyor. Hani burada tabii ki yaşantısına ve eşiyle olan münasebetlerine bir
gönderme
sitem
mi?
Yok. Onu düşünmemek gerekiyor. Fakat diyor ki ilim tahsiliyle daha fazla meşgul olabileceğim boş bir ev ve âli bir isnadın olmasını isterdim diyor. Ahir ömründe kendisine sorulduğunda ne isterdin? Beytun hali ve isnadun âli diyor. Yani burada ilim tahsiliyle meşgul olabilecek, daha fazla zaman ayırabilecek, rıza-i ilahiyi bu şekilde ve bu vesileyle elde edebileceği bir ortam, kastettiği şey kimsesiz, yalnız bir ortam değil Allahu Alem. Ama ilim tahsiliyle daha fazla meşgul olabileceği, kendisini uyaranların ve uyarıcıların veya zihnini meşgul edenlerin olmadığı bir ortam oluşturulması, sağlanması veya temin edilmesi. İkincisi ise ve isnadun âli, beni Cenab-ı Peygamber'e en kısa yoldan ulaştıracak âli isnat isterdim diyor. Tabi o zaman itibariyle düşündüğümüzde bir kimsenin dünyevi meşgalesi dediğimiz şey belki en fazla hanımı, çoluk çocuğu ve nafakasıdır. Şu anda bizim temiz ve helal nafakamızı temin etme meşguliyetimiz, çoluk çocuğumuz ve eşimizle olan birlikteliğimiz artık dünyevi bir meşgale, bizi ahiretten koparan bir meşgale değil, ahirete bağlayan bir meşgaledir. Neye göre böyledir? Bütün fuhşiyatların, münkeratların, insanı ahiretinden uzaklaştıran, ölümden uzaklaştıran, ölümü hatırlamaktan uzaklaştıran, Allah Teala'dan uzaklaştıran, bütün bu dış dünyadaki algıların, olguların, ayartıcıların ve uyarıcıların fazla olduğu bir zaman diliminde, gözümüzü kaldırdığımız zaman fuhşiyata, başımızı indirdiği zaman münkerata, konuştuğumuz zaman gıybete, dinlediğimiz zaman nemimeye düştüğümüz bir zaman diliminde, tuttuğumuzun, işte Allah korusun, gayrimeşru, dokunduğumuzun, yediğimizin, kokladığımızın, gittiğimiz, geldiğimiz yerlerin en azından meşkukun fih dediğimiz şüpheli şeyler olduğu bir zaman diliminde, Yahya bin Ma'in'in Beytun Hali diye ifade ettiğinin bugün bizi evimize çağıracak, gözümüzü gönlümüzü haramdan koruyacak, ahireti temin etmemize vesile olacak bir nafaka, çoluk çocuk ve eştir. Bu sebeple hani biz makasıt okuması diye bir kavramla meselelere bakıyoruz, bakmamız gerekiyor. Yahya bin Ma'in'in burada ifade ettiği bizim ilim tahsili için hazır ve ilim tahsiline uygun ortamların oluştuğu bir aile ortamı. Ama bizi nihayetinde Cenab-ı Peygamber'e ulaştıracak âli bir isnat olmalı diyor. Bahsettiğiniz şekilde kişinin önceki alışkanlıkları sonrasında da devam ediyor. İlimde zaten emeklilik yoktur. İlim bir okyanus gibidir ve nihayeti olmadığı için bu kimse o okyanusu boğulmadan, münkerata ve fuhşiyata gark olmadan nihayetine ulaşmakla mükelleftir. Allah Teala bunu ikram eder mi etmez mi bilemeyiz. Ama Allah Teala bizlere o yolda olmayı, o yolda kalmayı ve rızaen lillah o yolda ölmeyi nasip etsin.
Amin.
Az önce bir ifade kullandınız. İlim tahsil eden çoktur. Esasında ilim tahsil eden değil de ilim tahsiline başlayan çoktur. Ama ilim tahsilinde kalan neredeyse yoktur. Çünkü ilim parasal karşılığı olan, hele ki günümüzde maddi bir karşılığı olan bir meşgale değildir. Kimi zaman bir zaman kaybıdır. Eğer biz diğer meslek gruplarına bunu mukayese edecek olursak, bu sebeple kaç kişiyle başlıyoruz? Belki onlarca, yüzlerce kimseyle başlıyoruz ama ilim tahsil etti diyebileceğimiz bir tane hakkını vererek icazet alan veya mezun olan bir öğrenci olduğu zaman bizim için en büyük kazanımdır. Elhamdülillah ki en azından bir tanesini mezun ettik. Kefil olabiliriz, icazet verebiliriz, aldıklarını verebilecek surette öğrenmiştir diyebiliyoruz. Allah Teala bu yoklukların içerisinde kendi rızası için uğraşan, gayret eden, ilmi yalnız ve yalnız rızaen lillah öğrenen kimselerden olmayı ve kimselerle karşılaşmayı, kendi dinine hizmet eden kimselerden olmayı ve böyle arkadaş gruplarıyla, iş arkadaşlarıyla çalışabilmeyi cümlemize lütfetsin diyerek İmam Gazali'nin ilim tahsil eden kimseye üçüncü sorumluluğu olarak ifade ettiklerini belki bu dersimizde, yani programımızda bir ara noktasıyla ara verebiliriz. Safa kardeşim.
Evet Aziz Hocam, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yine
amin,
gayet istifadeye medar olacağını kendi adıma düşündüğüm bir programdı. Dikkat ederlerse aziz dinleyenlerimiz, ilk 10 dakika, 15 dakika neredeyse hiç müdahale etmemeye gayret ettim. Çünkü ben araya girdiğimde program biraz daha uzuyor ve konuyu tamamlayamıyoruz. Ben biraz daha güncel, günümüzdeki meselelere de monte etmek suretiyle daha efendim böyle güncel tutmaya gayret ediyorum. Ama meselenin işte Gazali tarafından konuşulması demek biraz daha evvelki dönemler demek. Ama yine de iki bölümdür bu bahsi konuşuyoruz. Talebenin yükümlülükleri. İstedim ki bu bölümde biraz daha tamamlayalım. Çünkü artık Gazali Mektebi programının bir geleneğinin, bir kültürünün oluştuğu inancındayım. Artık 5 ayı, 6 ayı belki daha fazla bir zamanı geçirdik. Yani ben şuna bakıyorum. Yıllardır bu işi yapıyorum. Fakat gördüğüm şey şu. 6. ayı geçtik, epey geçtik tabii ki. Gördüğüm şey şu ve mutlu olduğum şey de şu. Bir dinleyicim benim. Ya işte 4 ay önce şu programda şöyle bir şey vardı dediği zaman tamam diyorum, ben bu program artık oturdu. Ya da işte bugün kullandığımız bir kelimeyi dinleyicimiz eğer bu programı dinleyerek öğrendi, edindi, hayatında ona yer verdiyse ya da işte biz şu bahsi konuşmuştuk dediğimizde 3 ay öncesine gidebiliyorsa bu programın bir artık geleneği oluşmuştur. Geleceğe de inşallah bırakacağı şeyler vardır diye düşünüyorum. Onun içindir ki ben müdahale etmeden biraz bu bahsin tamamlanmasını murad ettim ki güzel de oldu. Ve son kısmında yine güzel dualarla hocamızın duasına da amin dedik. Yine ben Efendimizin o hadis-i şerifini aktarıp veda edeyim hocam. Ya alim, ya ilim öğrenen, ya dinleyen, ya da bunları seven kimse ol. Sakın beşincisi olma, yoksa helak olursun.
Yani ilim tahsil etmiyorsa bir kimse, evet, beşincisi demek bunlara tökez olacak demektir.
Evet, evet.
Allah korusun.
İşte kayıtsız kalmada denilmiyor. Burada şimdi onu da düşünmek lazım. Bu söylenmiş, niye şurada söylenmemiş demek bazen işe yarayabilir. Yani Efendimiz şunu da diyebilirdi. Ya alim, ya ilim öğrenen, ya dinleyen, ya da bunları seven kimse ol. Yerine seven kimse değil de ya da karışmayan biri ol, yani bunlara ilişme, adamlara zarar verme de diyebilirdi. Çünkü zarar vermemek de neticede büyük, hani çok büyük kötülüklerin olduğu yerde bir şeydir hani.
Tabii.
Bir iyilik de
gölge
bir,
etme, başka ihsan istemem diyor ya mesela.
Evet. Ama ilim bahsinde Efendimiz böyle bir cümle kurmak yerine seven kimse oluyor.
Evet.
Yani onlara zarar vermeyi bırak, seven kimse ol. Yani alimi seveceksin kardeşim. İlimle ilgilenen kimseyi seveceksin, bu kadar. Benim anladığım bu. Bu bir yükümlülük. Çünkü Efendimiz'den bize gelen şeyler
bu şunu
bir
tabii ifade
yükümlülük
ediyor.
Yani.
İlmin sevdiren ve sevecen bir yanı var. Sevmemek için direnmek fıtrata zaten aykırı.
Aykırı.
Yani düşününüz, sizin branşınızla alakalı bir konuyu nakleden bir kimseye muhabbet nazarıyla bakarsınız.
Tabii.
Veya tefsir, fıkıh, hadis gibi bir ilimle iştigal eden bir kimsenin çok şeyin konuşulduğu, arada bu türlü kavramların geçtiği bir yerde direkt dikkat kesildiğini görürsünüz ve bir muhabbetin oluştuğunu görürsünüz.
Tabii.
Tam bahsettiğiniz gibi.
Tabii.
Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam seven olun diyor.
Evet, yani bizim medeniyetimiz zaten hocam Efendimizin sünnetine ittibayla oluşmuş.
Evet.
Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin emirleri etrafında şekillenmiş bir medeniyet olduğu için benim gönlüm rahat o anlamda. Çünkü işte Anadolu'da, ülkemizin dört bir tarafında alime, hocaya büyük hürmet vardır. Bu sağıyla, soluyla, farklı yaşam tarzlarıyla birlikte de düşünüldüğünde her zaman ilim tahsil eden talebeye, alim olana, hocaya hürmet vardır, muhabbet vardır, sevmek vardır. Ve biz okumuş insanı da severiz Peygamber Efendimizin sünnetine ittibaen diyelim. Ve burada noktayı koyalım. Sevgili hocam, size çok teşekkür ediyoruz. Ufkumuzu genişlettiniz.
Estağfurullah.
Gazali, İmam Gazali konusunda bize rehberlik edip İslam medeniyetinin önemli bir kısmında bize öncülük ettiğiniz için de çok teşekkür ediyoruz.
Allah Teala söylediklerimizi yaşamayı ve söylediklerimizin tesirinin üzerimizde halk olmasını lütfeylesin.
Amin. İnşallah diye. Aziz dinleyenlerimiz, Gazali Mektebi'nin bu haftada sonuna geldik. Sufe Meclisi İslami İlimler Merkezi Müdürü Sayın Mehmet Büyükmut Hocam'la birlikteydik. Gazali Mektebi'nin yeni bir bölümünde görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalın efendim.